İlim ve cihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve mebat. Müslümanların hali. Günümüzde Müslümanların haliydi. Onda üç alt konu da işliyor. Şeyh-i Musab, bir dinin yitirilmesi, iki dünyanın yitirilmesi, üç de Müslümanların hayatının her alanına düşmanların tasallutu ve tahakkümü demiş, başlık atmış. İşte bu hali diyor, tam manasıyla İmam Davud Rahimullah'ın Seben Radül Anhu'dan onu da tahric ettiği hadiste dile gelmiş diyor. Yuşikul ummemu en teda'a aleykum keme teda'al ekeletu ila kas'atihe hadisi. Yani milletler, ümmetler sizin üzerinize üşüşmeleri aynı ekele, yani yiyiciler gibi kas'a, büyük bir yemek, o yemeğin etrafında ya da yemeğin üzerinde üşüştükleri gibi sizin üzerinize üşüşmeleri de yakındır. Hadis. Fekale kâil, yani o ortamda bulunan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَ اِذٍ. O gün biz az mı olacağız? Çünkü savaşçı olan bir topluğa bu muhabbam, bu şekilde bir mağlubiyet ile karşı karşı geleceği zaman o zaman tek bir sebep görür. O da nedir? Yani zayıf olmamız. Zayıf olduğumuzdan ötürü de o bütün o milletler, ümmetler bizi bitirmek için birbirlerini çağırıyorlar. Yani adeta büyük bir ziyafet veriliyormuş gibi. O büyük ziyafetin de etrafında bu yiyiciler toplanıyorlar ve hatta hazır olmayanları da çağırıyorlar. Siz de şu açılmış olan sofradan siz de nasibinizi alın. Dolayısıyla böyle bir durum, yani o ortada olan yemek cansız. Her biri gelip yani istediği gibi ondan istifade ediyor. Nasibini alıyor. O zaman böyle bir şey, yani savaşçı bir topluluk için böyle bir şey ancak ne zaman mümkün olur? Eğer sen savaşı terk etmişsen veyahut da güçsüzsen, zayıfsan. Ya o da ancak neyle mümkündür? Yani sayının az olmasıyla. Yoksa sayın çok olduğu zaman, kalabalık olduğun zaman aslen ne? Yani düşmana karşı zayıf olman veyahut da mağlup olman aslında zor bir iş. Dolayısıyla soru da o yönde. Yani biz o gün az mı olacağız? Yani sayımız az olduğundan ötürü mü böyle bir hale düşeceğiz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bel entum yevme idin kethir. Bilakis siz o gün sayınız çok olacak. Sayınız o gün çok olacak. Velakinnukum gutha'un ke gutha'is seyl. Lakin siz aynı selin önünde taşıdığı, götürdüğü gibi çer çöp olacaksınız. Boş. Yani sayınız, adediniz var ama ve o bedenler, cisimler var ama o cisimlerin bir mahiyeti, bir hakikati kalmamış. Boş. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala bu halde وَلَا يَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِكُمْ لَهَبَةَ مِنْكُمْ. Sizin düşmanlarınızdan korkuyu göğüslerinden çekip alacak. لَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ. Yani çekip alacak güç ile, kuvvet ile. Yani adeta o mehebe, yani o korku düşmanın aslen çok derinlerine kadar işlemiş bir korku. Yani adeta derinlerde olan bir şey, hani nasıl zorla dışarı çıkarırsın. Aynı onun gibi aslen bu korku kafirlerin kalbinde çok derin yerleşmiş bir korku. O senelerden beri İslam'ın izzeti hep daima var olmuştur. Ama öyle bir hale gelmiş ki Müslümanlar artık düşmanlar o Müslümanların mallarını, mülklerini paylaşmak için birbirlerini çağırıyorlar. O da ne? Allah Subhanahu ve Teala o düşmanların kalplerinden aslen düşmanın sana yönelik korkusu vardır. O korkuyu ne etmiş? Göğüslerinden çekip almış. وَلَيَقْذِفَنَّ اللّٰهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ. Ve sizin kalplerinize de ne? Vehni atar. وَيَقْذِفَنَّ, yani قَذَفَ nedir? Yani bir şeyi fırlatmak, atmak. Allah Subhanahu ve Teala'dan sizin kalplerinize o vehni atar, fırlatır. İşte o zaman soruyor yine soran. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولُ اللّٰهُ وَمَا الْوَهَنِ. Peki nedir o vehni? Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hubbu dünya ve karahiyetül mevt. İşte o dünyayı sevmek ve ölümden hoşlanmamak, ölümü sevmemek. Yani ölümün insana kerih gelmesi. O zaman buradan anlıyorsun bu mefhumu ne? Yani eğer Müslümanların, Allah Subhanehu burada vehnin, Allah Azze ve Celle'nin vehni Müslümanların kalbine fırlatması, atması ne bir ceza. O bir ceza. Müslümanların o çerçöp olmuş olmaları halinden ötürü Allah Azze ve Celle onları bu şekilde cezalandırıyor. O zaman onun mefhumu nedir? Yani Müslümanlar o zaman nedir? Müslümanlar aslen ne? Dünyayı sevmez ve ölümden de yani ölüme karşı bir kerahatleri de yoktur. Yani ölümü aslen ne? Ölümü arzularlar. Yani dünyaya yerleşmeyi değil, dünya malını mülkünü değil, ahireti severler. Ahirete meylederler, ahirete rağbetlidirler. Ahiret hayatı için ellerine gelen her şeyi ortaya koyarlar. İşte bunu terk ettikleri zaman, işte o zaman bütün varlıkları kayboluyor. Yani Müslüman dünyaya yerleştiği zaman, dünya malı, dünya mülkü onun arzusu olmaya başladığında o zaman artık o yani Müslümanı aziz kılan, tamam mı? Müslümanı aziz kılan bütün hali o artık ondan istifade edemeyecek bir hale geliyor. Yani bir insanın, bir Müslümanın İslam'ın ona sağlayacağı o izzetten istifade edebilmesi için ya da o izzete ulaşabilmesi için o sistemin yani o nizamın öngördüğü, şart koştuğu o evvelindeki işte şartları yerine getirmesi gerekiyor. Onları yerine getirdiği zaman ve o yolda sülük ettiği zaman o zaman netice olarak ona vaat edilmiş olan bütün o faydalara da hasıl oluyor. O zaman o faydaları kazanıyor, kesbedebiliyor. İşte o şartlarda bir Müslüman dünyaya yerleşmemesi. Dünyaya yerleşmemesi lazım. Çünkü Müslüman bu dünyanın fani olduğunu ve ebedi hayatın ahirette olduğunu ve bu dünyada sadece bu dünya sadece bir imtihan diyarı olduğunu ve bu dünyada yapacağı her şeyinin ahirete hesabını vereceğini bunu biliyor. Dolayısıyla ona göre yaşaması lazım. Ha bu bilinç ile bu şuur ile yaşadığı zaman o zaman Allah Subhanahu ve Teala önünü açıyor ve dünyada dünyayı da kazanıyor. Dünyada da zengin, huzurlu, saadet içerisinde mutlu bir hayat yaşıyor. Ahirette de ebedi saadeti yaşıyor. Ama o yani dünyaya meyli ve ölümden hoşlanmadığı, ölümden korktuğu oranda dünya da ona dar oluyor. Dünya ona dar oluyor. Dünya ona eziyete dönüşüyor ve dünyada hiçbir surette yani dünyada huzur bulamıyor. Onun oranında. Eğer dünyaya meyli çok ise dünya o oranda ona dar oluyor. Dünya meyli yani az ise o zaman o oranda dünya da ona dar oluyor. Ha şimdi diyor ki günümüzde İslam alemi onun bütün odaklarına rahmetullah ve bütün hayat odaklarına düşman tahakküm ettiği öylesine korkunç bir tasallut hali içinde yaşamaktadır ki Müslümanların tarihinde böylesi görülmüş değildir. Bu durum birçok yönden kendini gösterir ki en önemli şunlardır diyor. Yani Müslümanlar diyor ki şu zamanki yaşadıkları o zillet hali ve düşmanın ona tasallut olmuş, musallat olmuş olduğu hal daha evvel hiç görülmemiş. Ya hakikaten de bugün hele hele şu zamanda Müslümanların yani böyle bir zillet daha evvel hiçbir zaman yaşamamışlardır. Umumen ümmet açısından yoksa daha evvelde bölgesel bazı bölgelerde Müslümanlar çok ciddi zillet altında yaşamışlardır. Ama umumen şu anda bütün ümmet yani. Bütün ümmetin içinde bulunduğu durum hakikaten yani daha evvel görülmemiş. Ha şimdi bunun diyor en önemli şunlardır. Bir Müslüman ülkelerin servetlerin yağmalandığı ve düşmanın ürünlerinin tüketildiği pazar alanlarına dönüştürülmesi. Bu daha önce kısımda da zikretmişti. Yani nasıl bu kapitalist, imperialist sistem Müslümanların mallarını sömürüyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Nasıl bir sistem kurmuşlar? Onu daha önce konuda izah etmişti. Burada ayrıten ifade ettiğine servetleri yağmalanıyor. Bir de düşmanın ürünlerinin tüketildiği pazar alanlarını dönüştürülüyor. Yani sadece o Müslüman, yani Müslümanların malları, bunlar sadece sömürülme değil, aynı zamanda Müslümanların yaşadığı bölgeler de yine o sömürgecilerin bir pazarı haline getirilmiş vaziyette. Yani hem senin işte doğal zenginliklerini senden çalıyorlar, onları işliyorlar veyahut da sana işletiyorlar. Nasıl işleyeceğini sana emrediyorlar. Sonra işlediğin ürünü ne kadara satacağını da sana belirliyorlar. Sonra senden onu düşük fiyata satın alıyorlar. Sonra da onu tekrar sana, seni o eşyaya yönelik muhtaç kılıyorlar. Veyahut da en azından seni ona, o eşyaya muhtaç olduğunu zannettiriyorlar. Veyahut da başka yollarla artık, yani bu iktisadi anlaşmalar çerçevesinde veyahut da siyasi anlaşmalar çerçevesinde seni belirli şeyleri kullanmaya ya da almaya mecbur kılıyorlar. Seni yani yine onların işledikleri o eşyaları satın almaya mecbur kılıyorlar. Onların belirlediği fiyatta. Dolayısıyla sen yine onlar için bir pazar oluyorsun. Her yönden yani senden kazanıyor. Onun için burada diyor ki, buna emperyalist batı, yeryüzünün beşte bir nüfusunu oluşturan bizim diyarlarımızı silah ile mühimmattan başlayan ve bilgisayarlardan çeşitli teknolojik ürünlere kadar uzanan yiyecek, içecek ve giyim gibi sıradan tüketim mallarını da kapsayan kendi ürünlerini tüketen pazarlara dönüştürmüştür. O bütün o yani o şey algı oluşturarak seni işte belirli eşyalara karşı rağbetli kılarak sanki onlar sende bulunma mecburiyetindeymiş gibi. Yani Müslüman pazarlar, yani şu andaki Müslüman pazarların, yani Müslüman ülkelerde, Müslüman beldelerde yaşayan halklar ile kafir beldelerde yaşayan halklar arasında nasıl bir hiçbir fark kalmamış. Nasıl ki Amerika'da, Avrupa'da veyahut da Çin'de vesaire yeni iPhone piyasa düştüğü gibi nasıl metrelerce artık ne kadar yani 100 belki 100 metrelerce sıra oluşuyorsa Türkiye'de de aynı sıra oluşuyor. Veyahut da herhangi bir yani başka bir ülkede o sıra ulaşıyor. Yani o oluşuyor. Sanki iPhone kullanmadığın zaman insan değilsin gibi. Bakıyorsun cebinde parası yok. Eve yiyecek bir şey götürmüyor ama en son model Samsung ya da iPhone telefonu kullanıyor. O telefonuyla adam oluyor. Yani o algıyı kim oluşturuyor? Tamam, o toplum içerisinde seni adam yapan, sana o sosyal statüyü veren ne? Yani onu sosyal statü yapan kim? Telefon yani. Yani ben bu telefonu kullanmışım ya da başka bir telefon kullanmışım. Yani kullandığım telefon mu beni adam yapıyor? Veyahut da bindiğim araba mı adamı yapıyor? Veyahut da adam yapmıyor. Yani o eşyayı o mertebeye yükselten. Sen de böyle yani buna sahip olma mecburiyetindesin. Yoksa toplum içerisinde bir değer ifade etmiyorsun. Değerli değilsin. Yani o işte bu değerleri, değerlendirmeleri oluşturan ve bu sınıfları oluşturan toplum içerisinde. Hani sözde toplum şey toplum. Eşit, insanların eşit olduğu toplum. O zaten yani bu kafirlerin oyunlarından birisi var. Büyülerinden, sihirlerinden birisi bu. O zahiren sundukları ne? Halklar arasında eşitlik. Ama halkları hakikatte sınıflandırıyorlar. Sınıf sınıf. Yani sözde Batı'nın sunduğu demokraside insanlar hepsi eşittir. İnsanlar arasında fark yoktur. Ama bak, yok mu insanlar arasında fark? Yani yok mu fakiri ve zengini? Ve fakirler arasında derecelenme yok mu? Ve zenginler arasında yine dereceler yok mu? Neye göre var? O kendisine 3+1 daireyi falan semte alabiliyor ama o alamıyor. O en son çıkan model iPhone'u alabiliyor ama diğeri alamıyor. O işte 2013-2014, şimdi biz kaçtayız?
2019.
2019 model, 2018-2019 model araba biniyor ama diğeri 2000 model veya 2006 model araba ancak binebiliyor. Ha şimdi eğer bu onun yani şeyde toplum içerisinde konumunu belirlemese o zaman önemi yok. Ama öyle değil. Yani sen nasıl hangi eşyayı kullanıyorsan, hangi semtte oturuyorsan, hangi evde oturuyorsan, hangi telefon kullanıyorsan, hangi elbise giyiyorsan, hangi markaları giyiyorsan ona göre sana toplumda değer veriyorlar. Ona göre sen işte ya değerli ya da değersiz oluyorsun, fakir oluyorsun, zengin oluyorsun. Yani sınıflandırma var. Yani dolayısıyla hep yani bu kafirlerin kurdukları sistemde zahiren her şey güzeldir ama hakikatı, batını yani hakikatı tam zahirin zıttıdır. Dolayısıyla bu pazarlara sözde ne diyorlar? Yardım yapıyorlar. Pazarları kalkındırma programlarıyla geliyorlar. İşte ticari desteklerle geliyorlar vesaire vesaire. Ama hakikatte ne diyorlar? Sadece o beldeyi yani kendi lehlerine, kendi çıkarları yönünde sömürüyorlar. Ne demiş? Ey Müslüman, evet Müslümanlar iç çamaşır, terlik hatta un ve ham kağıt gibi ürünleri bile batıdan ithal etmektedir. Emperyalist düşman İslam alemi de dahil olmak üzere sömürdüğü bütün ülkelerin temel geçim kaynağı olan maden, tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatını belirlediği gibi onlara bu ürünleri satın alacakları para birimi de dayatmaktadır. Mesela bir diğer boyutu ise ithal ettiğimiz ürünler için belirlediği yüksek fiyatlarla vergilerdir. Yani her şeyi o belirliyor. Sen ona satarken fiyatı da o belirliyor. Sonra sana onu işleyip tekrar geri satarken de yine fiyatı tabii elbette o belirliyor. Artı bir de üzerine gelen vergiler vesaire. Sonra diyor felaketin zirvesine ulaştığı nokta ise başında Amerika olmak üzere yine bizzat Batı'nın modern sanayi ile teknolojinin yayılmasına engel olması. Hatta çoğu İslam ülkesinin orta düzey sanayi gücüne geçit vermemesidir. Ya bu çok muhim bir mesele. Yani bu sana kendi topraklarında veya da kendin sanayileşmeni imkan vermiyor. Buna müsaade etmiyor. Tüm yani hem iktisadi artı siyasi gerekirse askeri müdahale ediyor buna. Baktı ki sen mesela yani güçlenme yolundasın. O zaman siyasi adımlar atmaya başlıyor. Ha, siyasi adımlar kafi gelmiyorsa o zaman iktisadi adımlar atmaya başlıyor. İktisadi yani seni iktisadi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ha, onda eğer gücü yetmiyor, yani onda başarılı olmazsa o zaman askeri hatta müdahale ediyor. Çünkü sistemin tamam yani bunların kurdukları bu emperyalist sistemin, kapitalist sistemin en zayıf noktası burası. En zayıf nokta. Yani buradan sistem bozuluyor. Çünkü işin temelinde neydi? Allah'ın geçen şeyde size az olsun anlatmıştım Allah'a alem. Yani eskiden beri insanlık iki sınıftan müteşekkildi. İki sınıf. Bir soylu sınıfı yani doğum ile hak kazanan sınıf. Tam doğumuyla. Tabi bunu ben şimdi İslam dahilinde söylemiyorum ama İslam, Müslümanlar, İslam şeriatın hakim olduğu insanlar onlar ayrı bir konu. Onlar yani insanlar İslam şeriatıyla ya da Müslüman ile şereflenmemiş, onurlanmamış olan insanlar ta eskiden beri yani ta bu eski çağ, ilk çağ uygarlıklar. Bu Mezopotamya, bu uygarlıkları olsun ya işte antik Yunanlar olsun vesaire, Romalılar vesaire. Yani bu ilk çağda bütün şeyler, bütün o zamandan ta ki işte bu orta çağa kadar insanlık iki sınıfta ilerliyordu. Bir, soylu sınıfı, yani doğum ile hak kazan, doğum yoluyla hak kazanan sınıf. Bir de soylu olmayan sınıf. Tamam, bir de soylu olmayan sınıf. Ha şimdi soylu sınıfı yani hükümdarın etrafında toplanan sınıf ve bunların da hakimiyeti mutlak. Mutlakiyet diyorlar, denilir zaten bunu. Mutlakiyet, yani bunlar mutlak hükümdar. Başta kral veyahut da sultan veyahut da işte firavun, ne dersen, veyahut da kaiser. Tam değişik topluluklarda değişik şahsiyetler. Bunlar hepsine ortak vasfı ne? Yani bunlar bir hükümdar. Ve hükümdarın ailesi, tamam, ve bu hükümdar ailesi etrafında toplanan yine bu soylu sınıfı. Hükmeden bunlar. Bütün güç bunlarda toplanıyor. Hem siyasi güç, hem askeri güç, hem iktisadi güç, her şey bunlarda. Bir de ikinci sınıf vardır. Yani onun bir de diğer sınıf, diğer sınıf kim? Halk. Halk da kimler? Köylüler, işçiler vesaire. Tamam, sen eğer yani bu düzen içerisinde, tamam, bu düzen içerisinde sen yani güçlü olmak istiyorsan ne olman gerekiyor? Bu düzen içerisinde güçlü olmak istediğin zaman ne olman gerekiyor? Soylu olman gerekiyor. Evet, soylu olman gerekiyor. Soylu, ama normalde soylu ancak nasıl olabilirsin? Yani kan yoluyla, doğum yoluyla ancak soylu olabilirsin. Ama onun da yolunu tabii, yani şeysi, annesi babası belli olmayan soylular da var. Onu kim işte kral soylu yapıyor. Hala mesela şu anda İngiltere'de hani kraliçe bazı artistleri vesaire lord yapıyor. Ama işte onlar soylu sınıfına geçiyor. Hani kılıçla şey diyor ya, kutsuyor ya. Onları soylu sınıfına kabul ediyor yani. Adam futbolcu soylu olmuş. Veyahut da artist soylu olmuş. Başına şeyi koyuyor, sir şeysinin hitabını koyuyor. O oluyor soylu. Ha şimdi soylu olunca, yani eski zamanlarda bu tabii artık şeysi yine var tabii, yani etkisi var, ama eskiden bu soylular hükümdar sınıf bunlardı. Tam şimdi bu bir nizam, yani insanların yaşadığı bir nizam. Sen şimdi bu nizam içerisinde zaten güçlü olan insanları güç ile satın alman güçtür. Zordur. Zaten adam güçlü. Tamam, sen zaten güçlü olan bir insanı ne vaat ederek satın alabilirsin ki? Hükümdar yönetiyor. İnsanlar zaten köleleri istediği gibi öldürüyor, istediği gibi satıyor, istediği gibi kullanıyor, istediği gibi. Ya zaten onun elinde yani. Sen şimdi onu neyle satın alacaksın? Ha şimdi bu nizam içerisinde yani yeni işi bir şey getirmek güç oldu. Ne ettiler? Dünya düzenini değiştirmek isteyenler. Bu nizam, bu sistemi bozma mecburiyetindeydiler. Nizamı bozma mecburiyeti. Nasıl nizamı bozdular? Üçüncü bir sınıf üreterek. Geçenlerde size söylemiştim oğlum. Üçüncü bir sınıf. Üçüncü sınıf hangi sınıf? Burjuvazi sınıfı. Yani doğum yoluyla değil, kan yoluyla değil, soylu olmayan, yani emek ile güç kazanan bir sınıf. Ya ticaret ile, genelde tüccarlar veyahut da ama başka bir şekilde, belki işte eğitim, yani felsefeci oluyor, ne bileyim, düşünür yani. Düşünür sınıfına girerek veyahut da ressam mesela oluyor. Yani el muhim, yani o bir vesileyle ne güç elde ediyor. Ha şimdi bu el muhim, yani önemli olan ne? Şimdi bu sınıf, bu kendi özünde güçlü olan bir sınıf değil. Ama güce aç olan insanlar. Ha sen güce aç olan insanları çok kolay satın alabilirsin. Güce aç olan insanları çok kolay yönlendirebilirsin. Güce aç olan insanları sen her şey için kullanabilirsin. Çünkü onun istediği güç. Hele hele bir de şöyle bir şey, bir de bu sistemin böyle bir avantajı var. Yani bu burjuvazi sınıfını kullanmanın şöyle bir avantajı var. En aç olan kim olacak? En zalimi, en açı. Dolayısıyla sen o sistem içerisinde en zalim olan en çok hareket edecek, en çok çalışacak, en çok sana boyun eğecek, en çok sana itaat edecek. Onu en çok yönlendirebileceğin kişi o olacak. En zalim olan. Hiç sınır, işte tanımayan, hiç yani hak, hukuk vesaire, etik bazı yani sınırlar asla yahut da ilkeler sahiplenmiş insan olmayacaktır. Bu en çok kullanılabilecek olanlar. Dolayısıyla şimdi işte sanayileşmeyi o sınıfın üzerine kurdular. Tamam. Dolayısıyla yani insanlar ne? O sanayileşmeyle, o ticaret ile güçlendiler. Ha, sanayileşmeyle güçlendiler. Dolayısıyla o daima açık yani. O kapı daima açık. Ha, sana da sanayileşmeye mümkün kılsa, onu yani engellemezsen sen de güçleneceksin. Tamam, sistemin zayıf noktası orası. Kurdukları bu kapitalist sistemin zayıf noktası orası. Yani şimdi ülkeleri sömürüyorlar. Ve çok da iyi para kazanıyorlar. Bütün dünya serveti yani onların eline akıyor. Tamam. Ama şimdi sen de sanayileşmeye başladın. Sen artık kendi yani kendi yeraltı zenginliklerini sen kendin çıkarmaya başladın. Kendin işlemeye başladın. Kendin pazarı oluşturmaya başladın. Sen ne olacaksın? Sen de zengin olacaksın. Sende de güç olacak yani. Bu sefer sende de güç meydana geldiği zaman o zaman sen de ona artık en azından rakip olacaksın. Hatta belki ileride kafa tutacaksın. Yani onun sistemini bozacaksın. Dolayısıyla seni bundan engelleme mecburiyetinde. Dolayısıyla en önemli hani meşguliyetlerinin birisi de yani bu sömürdükleri tarafları daima fakir tutmak, daima yani kendilerine bağlı tutmak. Kendilerini bağımlı tutmak. İşte onun için ne diyor burada? Yani sanayi teknolojinin yayılmasına engel olması, hatta çoğu İslam ülkesinin orta düzey sanayi gücüne geçit vermemesidir. Bunu da kendi ürünlerini tüketen pazarlar olarak katı kalalım diye yapması, daha ötesi ekonomik politikaları ve kalkınma programlarını, tarım ve hayvancılıkla ilgili üretim planlarını yine bizzat kendisini belirleyip dayatmasıdır. İşin tafsilatı diyor ise IMF, yani bu IMF ne demek? Uluslararası Para Fonu, International Money Fund denetimine bırakmasıdır. Böylelikle buğday, şeker, pirinç vesaire temel gıda maddeleri bizim ülkelerimize ancak kendine yetecek miktarlarda ulaşmaktadır. Tamam, bu bir yani bu o tahakkümün bir yolu bu. Veyahut da yani burada kendi yani zahir olduğu bir noktası bu. Seni ticari olarak önünü açmıyorlar. İktisadi olarak. Çünkü güç oradan geliyor. İktisattan geliyor. Mesela şimdi bakıyorsun bak mesela yani şimdi Türkiye mesela güçleniyor. Yani güç kazanıyor. O güç neyle beraber geliyor bak dikkat edin. Yani Türkiye neyle beraber güçleniyor? Evet Türkiye şu anda yani güçlü bir siyaset takip ediyor. Hatta yani çok yani bazı güçlü hamleleri yapıyor. Hatta işte mesela bu Suriye siyasetinde mesela yani Amerika falan karşı göre kafa tutuyor. Tabii o da niye yine kafa, nereden kafa tutuyor, neye binen kafa tutuyor o da ayrı mesele de. Ama en azından zahiren kafa tutuyor. Yani bir güç, yani siyasi bir güç meydana gelmiş. O siyasi güç. Sonra mesela eskiden hiç göremediğin şu anda son zamanlarda çokça görebiliyorsun. Askeri de bir güç. Askeri gücü de özellikle nerede görüyorsun? Eskiden beri yani askeri gücü, asker sayısı itibariyle çok bir değişiklik var mı?
Yok.
Yok, asker sayısı aynı. Ama diyorsun ki askeri gücü arttı. Nerede görüyorsun askeri gücünün arttığını?
Savunma sanayisi.
Evet, çünkü kendisi üretiyor artık. Eskiden en basit yani şeylerde dahi piyade tüfeklerinde vesaire askerin eline vereceği silahtı dahi Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, işte Rusya'ya bağlıydı. Ama şimdi artık kendi silahını üretiyor. Kendi uçaklarını mesela en azından helikopter vesaire üretiyor. Tank üretiyor, panzer yani üretiyor. O askeri gücünü orada görüyorsun. Hatta ve yani bırak Türkiye mesela geçenler hani heye bir askeri bir araç şey etti ya, çıkardı ya. Sağdan sonradan toplama. Ama bir araç yaptı yani. Gördünüz değil mi? Onun fotoğraflarını paylaştılar.
Zırhlı
bir araç. Yani birkaç tane araçtan toplamışlar ama bir zırhlı bir araç yapmışlar. Ha bu ne ifade ediyor? Yani bu bir yani bir güç ifade ediyor. Ha sen kendin bir şey ürettiğin zaman kendin silah mesela Başka eskiden işte devlet cemaati mesela bu uçak falan yapmaya başlamıştı. Bu senin yani askeri alanda hem bilgi itibariyle hem iktisadi yani güç itibariyle ne kadar ileride olduğunun bir aramı, bir alameti olur. Dolayısıyla mesele yani orada, yani iktisatta. Yani o yani onu diyecektim. Türkiye'nin bu siyasi gücü, askeri gücüyle neyle beraber geliyor? İktisadi gücüyle beraber geliyor. Yani iktisaden güçlendiği için, sanayisi arttığı için vesaire bu kendisini siyasette de gösteriyor, iktisatta da gösteriyor. Askeriyede de gösteriyor. Çünkü sistem kapitalist sistem. Kapitalist yani paracı sistem. Kapitalist ne demek? Paracı sistem. Aslen hakikati olmayan bir para üzerine kurulmuş olan bir sistem. Ha bu bir. O zaman seni nerede köleleştiriyorlar? Senin şeyde iktisaden güçlendirmemek için senin bütün yani kendisine bağımlı kılıyor. Ha? Seni kendisine bağımlı kılıyor. Dolayısıyla sen hep yani iktisadın zaten hep ona bağımlı kaldığın sürece ona zaten kul olacaksın, köle olacaksın. İki, Müslümanların iş gücünün düşman sanayinin hizmetine verilmesi. Ya bu da yine yani Müslümanların üzerlerindeki hakimiyetinin yani tezahür ettiği konulardan birisi. Müslümanlar ya da Müslüman halklar ne diyorlar? Kafirlere çalışıyor. O da nasıl? İşte abluka, ambargo, açlık ve despot rejimlerin politikaları yüzünden Müslüman ülkelerden milyonlarca işçi, yüz binlerce bilim adamı, aydın ve farklı alanlarda bir diploma sahibi insan Batı dünyasına özellikle Avrupa, Amerika ya göç etmiştir. Sonra dahası batılı kapitalist ülkelerin tamamı bilhassa Avrupa ülkeleri basit ve orta ölçekli üretim yapan özel fabrikalarını Müslüman ülkelerin merkezinde kurmuştur. Yani hem bir tarafta o ülkelerde bir fikri, bir zenginleşmeyi, bir gelişmeyi sağlayacak olan düşünür insanları özellikle iktisat alanında ve özellikle yani bu bilimsel gelişmelerde, teknolojik ilerlemelerde bunları kat edebilecek insanları ne ediyorlar? Kendi topraklarına çekiyorlar. Zaten onda da sistem hazır. Çünkü şu senin mesela Türkiye'de farz edelim bir fakir bir ailenin ya da sıradan orta sınıftan bir ailenin çocuğu diyelim okula devlet okulunda yani çok başarılı. Belli ki yani bu zeki bir çocuk hatta belki çok ileri seviyede bir zekaya sahip. Ne diyorlar hemen onu? Onu hemen özel destekli olan imkanları çok olan özellikle bu süper zeka veyahut da ileri seviyede zekalı çocukları eğiten okullara sevk ediyorlar. Bunda da sana iyilik yapıyorlar. Sana iyilik yapıyorlar sözde. Çünkü sen imkanın yok. Normal okulda bu çocuk başkalarının arasında heba olup gidecek. Ama ne diyorlar ya orada özel sübvansiyonları olan işte destekli finanse, özel finanse edilen, özel imkanları olan özel okullar. Özellikle böyle yani zeki çocuklar için ders yapılan müfredatı ona göre de düzenlenmiş olan okullar. Şimdi sen aslında bunlar özel okul tabii hepsi paralı aslında sen onu kendin asla oraya gönderemezsin ama orada ne diyor? Orada o böyle çok zeki olan çocukların dernekleşmiş veyahut da kahraman bir vakıf ne diyor? O çocukları işte özel bir okulda eğitiyor. Özel okulda bunlar eğitimden geçiyor ve ondan sonra bütün yolları belirlenmiş oluyor. Çünkü okulda ne diyor? Yine o okula bağlantılı olan diğer bir okula geçiyor. Orada yine başka bir okula geçiyor. Ondan sonra yani ne kadar zeki ise çocuk hatta belki sadece Türkiye'de kendi üniversitelerinde değil hatta işte belki Amerika'da işte Cambridge'de veyahut da işte Harvard'da veyahut da işte Cambridge veyahut da başka yani yüksek bunların kullandığı o yüksek üniversitelerde eğitim görüyorlar. Oradan da o özel programlara dahil ediliyorlar. Bunların yani oluşturdukları programları dahil ediyor. Dolayısıyla bir böyle zaten senin toplum içerisinde seni fikri ve iktisadi olarak ileriye götürecek olan bütün yani insanları kendi topraklarına çekiyorlar. Kendileri istifade ediyorlar. Bir. Artı iş gücünü, senin iş gücünü kullanıyorlar. Hem bir, kendi topraklarında senin iş gücünü kullanıyorlar. Seni kendi fabrikalarına vesaire vesaire çalıştırarak. Yani senin işçi düşük maaşlı çalışan bir işçi olarak kullanıyorlar. Veyahut da ama sen fakir olduğu için, muhtaç olduğun için paraya seni ne? Kendi ülkelerine çalıştırıyor. Kendi ülkelerinde çalıştırıyor. Orada da seni işçi olarak kullanıyor. İşte burada ne diyor? Altta bizim ülkelerimizdeki ucuz iş gücünden yararlanmak, ayrıca bu ülkeleri onların sahip olduğu yüksek üretim teknoloji ile gelişmiş sanayiden yararlanmaktan mahrum bırakmak için. Artı sonra diyor ondan sonraki sayfada 147'de birinci ve ikinci dünya savaşının bu yana askeri alanı da kapsar olmuştur. Yani sadece işçileri, işçi iş gücünü değil artı aynı zamanda yani bu halk işgal ettikleri, sömürdükleri toprakların, halkları askeri güç olarak da kullanmaya başladılar. Mesela Kuzey Afrika'da ve başka bölgelerde yaşanan bir takım büyük savaşlarda alınan askerlerden ne müttefik devletler ile mihver devletlerin kullandığı insanlar müstemleke ülkelerden alınan askerlerden oluşmuştur ki bunların çoğu da Arap ve Müslüman ülkelerdir. Mesela demiş ki Fransa Vietnam'da Dien Bien Phu muharebesinde özel kuvvetlerinden 16 binden fazla asker kaybetmiştir. Bunların arasında binlerce Cezayirli faslı ve müstemleke Afrika ülkenin askeri vardır ve birçoğu da Müslümandır demiş. Yani ne diyor? O halkın arasından asker de alıyor. Ya bunları paralı askeri olarak alıyor veyahut da o ülkenin işte idare yöneticilerle anlaşarak işte o ortak faaliyetler dahilinde kullanıyor. Mesela NATO dahilinde, mesela Türkiye Afganistan'da olduğu gibi NATO bünyesinde. Mesela günümüze gelecek olursak diyor Birleşmiş Milletler ve barış güçlerinin kritik birçok bölgede ve özellikle de İslam ülkelerinde bulundurduğu askerler arasında pek çok gönüllü ve paralı Müslüman asker bulunuyor. Müslüman zaten şey koymuş. Yani Müslüman nispeten intisab itibariyle İslam'a müntesip olan asker bulunmaktadır. Yani bunlar ya Müslüman lejyonerler ya da batılı efendilerinin temsilcisi sıfatını taşıyan tağut yönetimlerin sahaya sürdüğü askeri bölüklerdir. İşte diyor Amerikan günümüzde yaptığı nitekim bazı ülkeleri istila etmek için yine bizim ülkelerimizden aldığı askerleri kullanıyor. O ülkeyi işgal ettiğinde ise yine o diyarın çocuklarından askeri birimler ve polis teşkilatı oluşturuyor. Hep aynı sistem kardeşler. Tamam, hep aynı sistem yani. Ve hep bu sistem böyle devam edecek. Yani bu sistem hep böyle geldi ve böyle olacak. Tamam, yani bunun üzerine sen kendi siyasetini bina edebilirsin. Sen bugün, sen mucahit, sen bu bir değişmez bir sistem yani. Bunlar böyle çalışıyor. Bunlar bir yere hükmedecekleri zaman o hükmedecekleri yeri bölüyorlar. Ondan sonra o böldükleri taifelerin arasından kendi taraflarını birilerini çekiyorlar. Onları güçlendiriyorlar. Onların vesilesiyle de diğerleri def etmeye çalışıyorlar. Diğerlerine karşı hakim olmaya çalışıyorlar. Onlara karşı savaşta o uşaklarını kullanıyorlar. Bu hep aynı sistemi kullanmışlardır. Bugün de aynı sistemi kullanıyorlar. Yarın da aynı sistemi kullanacaklar. Dolayısıyla sen buna göre siyasetini, stratejini buna göre uygula, yani buna göre oluşturman lazım. Aynı biz sahada gördüğümüz gibi. Ve bu hep böyle devam edecek. Ha şimdi mesela biz yani sahamızda mesela bazı fırkalar aslen bunun için aday fırkaları mesela birçoğu şu anda imha edildi. Bu en büyük aday fırkası Ahrar idi. Ahrar başarılı olamadı, sonra zengi oldu. Zengi başarılı olamadı, imha edildi. Ama şimdi mesela hala aday fırkalar var. Yani bu hep böyle yani. Şimdi yine, tamam yine yani strateji o olacak. Yine bizim aramı, velev ki diyelim ki Feylak da yok olsa, velev ki mesela Ceyşul Ahrar da yok olsa, velev ki Sukur, Sukur zaten kendilerini şey ettiler. Sukur, Ahrar hepsi o hükümetin altına girdiler de. Ama hala şu anda yani o cemaatsel yapısını koruyan veyahut da işte neydi Ceyşul İzze olsa veyahut da diğer cenahta da yani artık değişik fırkalar fark etmez. Yani velev ki diyelim ki bütün fırkalar yok olsa, yani sadece bölgede tek bir Müslüman cemaat baki kalmış olsa yine aynı strateji uygulayacaklar. Bu sefer o tek olan cemaatin içerisinde yine onlara yakın olacak olan tarafları arayacaklar. Onlarla bağlantıya geçecekler. Onları o bütün yapının içerisinde gizliden güçlendirmeye çalışacaklar. Ve onları sadece fırsat kollayacaklar, bekleyecekler. Ne zaman fırsat var olduğunda hemen onlar yine şeye, harekete geçecekler. O bütünü kırmaya, bozmaya çalışacaklar. Bölünmeler veyahut da işte o bölünmenin ya hemen bölünme eğer başarılı gibi yani başarılı bir netice varacaksa hemen işte inkılaba gidecek veyahut da ama adımla başka adımlar atacaklar. Aynı, hep aynı sistem. Hep aynı sistem. İşte burada eskiden beri uyguladıkları ve Şeyh-i Musab'ın da burada söylediği. Şimdilerde Irak'ta olduğu gibi bizzat müstemleke kıldığı ülke insanlarını kendi toprağının insanı olan bu askerlere askerleri katlettiriyor. Ya bu çok yani çok iktisadi bir davranış. Hani çok az emek ile çok kazanç elde etmek. Kendisi bir şey yaptığı yapmıyor yani. Sadece kendisi uzaktan takip ediyor, emrediyor. Gerekirse para desteği veriyor. Gerekirse bazen kulak çekiyor. Yani o yapıyor. Ama bütün işleri zaten sahada oradaki uşakları hallediyor onun için. Ve o uşaklar yani şey acayip ya cidden yani çok akıllıca tasarlanmış yani işin gerçeği. Tabii yani bunların tasarladığı bir şey değil. Eskiden beri iblisin onlara öğrettiği bir strateji. Onlar, o uşaklar onları köpeklikte ileri gittikçe onlar daha da çok onlara bağlanıyor. O uşaklar daha da çok köle oluyor. Onlar da daha çok güçleniyorlar. Hakimiyetleri daha da çok artıyor. Yani sürekli bir taraf kazanıyor, bir taraf gittikçe daha da batıyor. Daha da batıyor. Battıkça daha da bağımlı oluyor. Daha da onlara karşı yani hizmete kendisini sunuyor ve böyle sürekli kazanıyorlar. Hatta diyor bak onların hizmetine koşulan kölelik, uşaklık ve işçilik düzeni ülkelerimizi işgale gelen emperyalist kuvvetleri eğlendirmek için ithal edilen Müslüman yani yine şey içerisinde parantezi kadınlar üzerinden genel ev işletmeciliği ve eğlence tertiplerine kadar varmıştır. Hakikaten bu Kuveyt mesela savaşında Mısır'dan vesaire kadınlar getirtiyorlar. Fahişeler getirtiyorlar. Amerikan askerlerini eğlendirmek için. Hem
Türkiye'den de getirmişler.
Türkiye'den evet evet. Türkiye'den. Kadın. İçki, kadın vesaire. Yani hem adam hem adamlar geliyorlar senin topraklarını işgal ediyorlar. Hem de o işgalci olan o askerleri bir de senin yine senin kadınlarını, senin malından eğlendiriyorlar. Yani senin yiyeceğin, içeceklerin işte ondan üretilmiş olan haram eşya, içki gibi ve artı senin yani vatandaşının annesiyle, kızlarıyla, kız kardeşleriyle onları eğlendiriyorlar. Yani seni sürekli eziyor. Sürekli eziyor. Ve o tabii o ezi yani o onun da elbette bir gayesi var. İş sadece hani seni kullanmak değil. Aynen yani manen. Çünkü seni manen o hale getirdikten sonra senin artık bir benliğin kalmıyor. Sen benliğin yok. Hatta yani sürekli kendi vicdanınla karşı karşıya hani o da bir psikolojik bir durum. Artık vicdanın o kadar kendisini suçlu hissediyor ki o suç onu artık amel etmekten alıkoyuyor. Bütün işi gücü artık Hani o Türkiye'de diyor arabesk. Arabeskleştiriyor insanları. İşi gücü sadece işte ben şöyle zavallıyım, böyle mazlumum, ben şöyle şöyle bana eziyet ediyorlar. E tamam. Kalk ayağa. Kendini müdafaa et. Saldır. Yok. Ben mazlumum. Bana herkes vuruyor. Herkes beni dövüyor. Sağ köşeye çekiliyor ağlamak. Yani kendi haline ağlamak. Başka bir şey değil. İş budu yeni kölelik düzeni. Ha işte bu kurdukları kölelik düzeni. Sonra yine yani bu Allah düşmanlarının Müslümanları kendi hakimiyetine aldıklarını zahir oldukları diğer bir noktada iradenin düşmanın yararına etkisiz kılınması. Yani Müslüman halklar tamamıyla iradesiz kılınması. Boyun eğmişler. Bunun bir en büyük etkisi şüphesiz o yerel tağuti düzenler. Çünkü onlar yani son derece şiddetiyle ve döverek, öldürerek, hapsederek veyahut da başka modern yollarla mesela şu anda modern yollar yani eğer sen belirli bir sınıftan olmayacaksın yani eğer o sınıftan isen o zaman şimdi durumun kötü. Sosyal böyle algılar oluşturarak dizginliyorlar. İşte diyor, sıradan vatandaşın iradesi elinden alınmış ve rejim tarafından bastırılmıştır. Hatta diyor fikir adamları, aydınlar, siyasi, içtimai, iktisadi faaliyetler etki çemberinin dışına çıkarılmış. Rejimin her tarafı uzanan baskı organları marifetiyle iradeleri yine rejimin yararına kırılmıştır. Bu musibet bu noktada nihayete ermez. Daha ötesi şudur ki yeni dünya düzeninin gölgesinde bizzat bizim başımızdaki hükümetlerin iradesi de sömürgeci düşman iradesi yararına özellikle Amerika Avrupa müttefiklerinin çıkarına ellerinden alınmıştır. Yani zaten irade yönetim zaten onların yerleştirdikleri oluşturdukları yönetim. Onların iradesi de onların elinde. Onlar da tabii halkın iradesini kırıyorlar. Dolayısıyla tamamıyla iradesiz. Dolayısıyla da düşmanın her istediğini yerine getiren, tatbik eden, tamamıyla artık bir sürü gibi nasıl istersen o yöne yönlendirebileceğin, ne doğru yani doğruyu sen onlara veriyorsun, yanlışı da sen onlar için belirliyorsun. Sen ne seveceksin, neyi sevmeyeceksin, ne için yaşayacaksın, ne için yaşamayacaksın. Hepsini onlar belirliyor. Müslüman halklar da onların ardından koyunlar gibi gidiyorlar. Hem gizli hem de açık Efendi Amerika'nın ve onun müttefiklerin kontrolünde olmadan ne bir ticaret anlaşması yapılabilir, ne de silahlanma programı, ne bir hükümet değişebilir, ne de bir rejim dönüşebilir, ne de demokratik seçimler yapılabilir, ne de askeri darbeler. Bu konuyla ilgili örnekler de İslam dünyasının siyasi tarihiyle ilgili özel ciltler gerektirecek türdendir. Yani her şey, bütün o ülke içerisinde meydana gelen her şey onların kontrolünden geçiyor. İşin gerçeği hakikaten de böyle yani. Yani gerçekten de durum böyle. Ondan sonra burada birkaç misal veriyor. Hafız Esed'in, Esed'den sonra şeyin Beşar'ın mesela başa gelmesi. Bir misal. Ondan sonra Kral Hüseyin'in oğlu Abdullah'ın başa gelmesi. Yani bunlar hepsi neyle meydana geliyor? Yani onlar için kanunda değişiklikler yaptırılıyor. Yoksa aslen o zaman mevcut olan kanunlara göre mesela Beşar aslen şey olamıyor. Başa gelemiyor. Yani Suriye başkanı olamıyor. Çünkü yaşı yeterli değil. Ama kanunu değiştiriyorlar. Veyahut işte bu Kral Hüseyin Abdullah'ın oğlunun şeye gelmesi için bir yasa değişikliği yapılıyor. Vesaire yani bunlar hepsi gerekli olduğu şekilde kolay bir şekilde yapılabilecek şeyler. Ha Ha pekala bu, yani bu şimdi böyle totaliter ülkelerde ha zaten yani bir adamdan çıkıyor hüküm. Ne derse oluyor. Orada daha kolay. Ama mesela şimdi parlamenter ülkelerde, mesela Türkiye gibi şu anda demokratik parlamenter bir ülke ya. Türkiye'de de aynı sistem yürüyor. Sadece Türkiye'de ne üzerinden yürüyor? Parlamento üzerinden değil, meclis üzerinden yürüyor yani. Zaten AKP'nin mecliste çoğunluğu var. İstediği kanunu geçiriyor. İstediği kanunu değiştiriyor yani. Çünkü mecliste çoğunluk onda. Tasarıyı veriyor. Ondan sonra meclise oylamaya geliyor. Mecliste çoğunlukla kanunu kabul ediyorlar, o kadar. Yani her şeyin bir kılıfı var. Ne oldu bu sefer? Yani demokratik yoldan kanun değişti. Vesaire. Yani burada bu misalleri veriyor. Sonra diyor siyaset alimin, iktisat alimine geçecek olursak ona da bir misal veriyor. Mesela Suud hükümeti diyor bir takım projeleri hayata geçirmek için Amerikan bankalarından yani bir miktar para istiyor. Yüksek bir miktar para istiyor. Sonra Amerika diyor, Amerika bu yani bu parayı kendisine vermek istemiyor. Kral Osman'ın Kral Fahd var şeyde Suudi Arabistan'da. O zaman ABD'nin başkanı Reagan. Onu hatta onun yanına kadar gidiyor. Reagan yine de kabul etmiyor. Sonra Reagan idaresi diyor, Irak'la yapılan 1. Körfez Savaşı sırasında İran'ın petrol gelirini düşürmek istemiş ve bunun için Reagan Fahd'dan bir varil petrolün fiyatını 40'tan 15 dolara indirmesini istemiş. Sonra da Suud ise gelirini korumak için ve hakikatte Suud'un geliri tabii ne? Amerikan Yahudi bankaların geliri. Çünkü oraya yatıyor para. Tamam. Yani para şimdi Suudi Arabistan parası doğrudan Amerika'ya veya da Yahudilere gitmiyor. Öyle olsa o zaman o açık bir mesele olur. Yani buna muhakkak itirazlar gelecek. Ama sistem nasıl kurulmuş? Yani bankaya yatıyor para. Bankaya yattığı zaman o banka o parayı ne diyor? İşletiyor. Kendi ticaretinde işletiyor. Dolayısıyla araya sadece ne bankayı sokuyorlar. Yine aslında banka para onlara çalışıyor. Ama zahiren onların değil. Zahiren yine yani para Suudilerin. Yani Suud paralarını korumak için Reagan günlük 5 milyon varil petrol üretimin 15 milyon varile çıkarılması emrini de yerine getirmişti. Böylelikle Suud 10 milyon diyor çarpı 25 250 milyon dolar zarar etmiştir. Yani Suud bir şeye kalkışmış. Yani bir proje kalkışmış. Ne diyor hemen? Önünü kesiyor. Yani haddini bildiriyor. Sonra diyor uluslararası mali kuruluşların yani Dünya Bankası, Bank of World, sonra Uluslararası Para Fonu, IMF, Arap İslam Alemi iktisadi mali işleyişinin müdahalesi ise örnek vermemizi gerektirmeyecek derece meşhurdur. Sonuçta iş günümüz itibariyle İslam ümmetinin kendi iradesini yitirmesine ve düşmanın bu iradeyi ondan çekip almasına varmıştır. Hasıl kelam, İslam ümmeti yöneticilerinin karşısını iradesinden edinmiştir ve yöneticilerinin ise düşman karşısını iradeleri elden gitmiştir. Hakikaten yani bunu bugün de çok net görüyorsun. Bu AKP yani Erdoğan'ın, Erdoğan da Türkiye'de büyük bir proje. Yine bu tarafların büyük bir projesi. Bir Erdoğan'ı Türkiye'ye sahaya sürdüler. Türkiye'de hani bir dönem ciddi manada bir İslami bir şuur meydana gelmeye başladı. Bundan birkaç sene önce Türkiye'de hakikaten yani bir İslami bir şuurlanma güçlendi. Tam o dönemde yani bu Erdoğan özellikle tam manasıyla yani gündem oldu. Zaten başbakan oldu ve başbakanlık ondan sonra cumhurbaşkanlığı gerçi cumhurbaşkanı da nispeten yeni ama o başbakan dönemlerinde ne ettiler yani Erdoğan ve AKP vesilesiyle şuurlu yani Müslüman veyahut da şuurlanma yolunda olan Müslümanları ne ettiler muhalefetten çektiler. Hani o Erdoğan şeriatı getirecek diyenler var ya tamam bir yani Erdoğan şeriatı getirecek. Hatta onun bir alt şeysi Erdoğan, yani Erdoğan şeriatı değil ama yani en azından Erdoğan şeriatın gelmesini sağlayacak olan ortamı oluşturacak. Yani bu insanlar, bu sınıfları, yoksa yani zaten işin başından beri Erdoğancı olan vesaire kastetmiyorum. Yani aslen sistemi inkar eden vesaire, yani bu konuda mücadele veren ama Erdoğan şeriatı getirecek şeysine inanmışlar veyahut da en azından işte şeriatı getirecek olan ortamı oluşturacak. Bunları kendi şeysine çektiler. Kendi taraflarına çektiler. Kendi tarafına çekmeleriyle bir ne oldu? Bir, onlara muhalif olan bir taraf ortaya çıktı. Tamam, yani bir, onları kendilerinden çekerek muhalif bir taraf ortaya çıktı. O zaman o muhalif taraf doğrudan ne oldu? Kötü oldu. Çünkü bunlar iyi adamlar oldu. O kendi şeylerini erittiler ve zamanında mesela Erdoğan şeriatı getirecek diyen adamlar, mesela zamanında onlarla konuştuğun zaman belki diyorlardı Erdoğan şeriatı getirecek. Hangi şeriatı kastediyorlardı? Yani Allah'ın azze ve celle Kur'an'da beyan ettiği, sünnette gelen, hani şeriatı kastedenler vardı çok. Erdoğan şeriatı getirecek. Hangi şeriatı getirecek? Yani namazı emreden, içkiyi haram kılan, faizi haram kılan, tesettürü emreden, hak cezalarını tatbik eden şeriatı getirecek. Aynı kişilerle bugün konuştuğun zaman artık şeriat anlayışları değişmiş. Bugün dediğin zaman şeriat, o diyor mesela namaz, isteyen kılar isteyen kılmaz. Yani İslam şeriatı insanı hür bırakmıştır. La ikrahe fiddin demiyor mu Allah Azze ve Celle? İsteyen namazını kılar, isteyen kılmaz. İsteyen örtülü tesettüre girer, ister tesettüre girmez. Yani evet, içki haramdır ama yani bizim ülkemizde gayrimüslim vatandaşlarımız da var. Onları için, onları içki içebilirler. Onları da biz düşünmemiz lazım. Vesaire vesaire. Yani bakıyorsun ki zamanında bundan birkaç sene önce şeriatı getirecek derken kastettiği şeriat senin de kastettiğin şeriat idi. Aynı adam bugün konuştuğumuz zaman o yine şeriattan bahsediyor ama şeriat mefhumu artık değişmiş. Şeriat mefhumu artık AK Parti'nin şeriat mefhumuna dönüşmüş. Kendi içlerinde yani eritmişler. Kendi içlerini eritmişler. İradelerini bozmuşlar, kırmışlar yani. Mesela bugün benim en çok şey ettiğim, en çok yani garipsediğim mesela Türkiye'deki o şeyler, nasıl diyelim, fikri ıslahatçılar. Fikri ıslahatçılar. Bunlar Amerika'nın saldırılarına karşı hemen şeyden harekete geçen, yani halkı şuurlandırmak için dünya siyasetinde Türkiye'ye karşı yapılan işte projeleri falan bildiren veyahut da işte falan falan işte paranın sahipleri falan falandır. Falan falanlardır işte paranın sahipleri Rothschild'lerdi, Rockefeller'li vesaire vesaire. İşte böyle yapacaklar, şöyle yapacaklar, işte böyle bir proje peşindeler, işte dünya, yeni bir dünya düzeni kurma yolundalar vesaire. Tamam, şimdi bu adamlar mesela diyorlar ki bunda bu yönde şey diyorlar, Türkiye halkını bilinçlendiriyorlar. Diyorlar ki işte yeni birileri yeni bir dünya düzeni kurma yolunda. Ve bu yeni dünya düzeni, yani en büyük hedefi bu yeni dünya düzeni, en büyük hedefi Türkiye. Onun için Türkiye dikkatli olması lazım. Yani en büyük hedef Türkiye. Onun için bütün şeyler, yani oklar Türkiye'ye çevrilmiş. Onun için Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. İçten yıkmaya çalışıyorlar. Hükümetimizin, AK Parti hükümetini yıkmaya çalışıyorlar. Niçin? Çünkü AK Parti hükümeti o karşı koyan, direten, bu dünya düzeninin oluşmasına direnen taraf. Hem bunu söylüyorlar. Diğer tarafta da mesela bu şimdi bak yani gerçek, yani bunlar gerçekler. Mesela bu yeni dünya düzeni dedikleri bu son şimdi yeni düzen iktisadi olarak şeye bina ediyor. Çin'e, biliyorsunuz özellikle Çin. Çin'den de Avrupa'ya giden bir karayolu üzerine bina ediyor. Ve bir deniz yoluna bina ediyor. Karayolu, yani tren yolu Çin'den başlayacak. Tren yolu Çin'den ta Avrupa'ya kadar gidecek. Yani bu o ticaret yolu. Yani aslında eskiden nasıl İpek yolu vardı ya. Aynı eski İpek yolu gibi, yani çağdaş İpek yolu Çin'den ta Avrupa'ya kadar giden bir tren yolu, demir yolu. Bu demir yolunun da kalbi, yani en önemli noktası İstanbul Boğazı. Çünkü Avrupa kıtasıyla Asya kıtasını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı. Orada da neresi? Yani tam olarak 3. köprü. 3. köprü, yani bu İpek yolunun, yani bu ticaret yolunun en önemli noktası 3. köprü. Tamam. Şimdi diyorlar ki bu, hani iradeleri kırılmış ya. Yani bilinçsiz insanlar hakikaten. Hem bir taraftan diyorlar ki işte yeni dünya düzeni Çin üzerinden yürüyor. Tamam. Aynı zamanda diyorlar ki işte o Çin'in ticari gücünü artıracak o ticaret yolu ve bu yeni dünya düzeninin yani en önemli hayat damarlarının birisi bu ticari yol, bu ticaret yolu, o da 3. köprüden geçecek. Ondan sonra da o bağlantıyı kurup da o zaman niye yani bunlar bu 3. köprüyü seçmişler? Niye bu 3. köprü inşa edildi? Yani o zaman bu da mı bu projenin içinde yer almıyor mu? Yani bu yeni kurulan düzenin içerisinde bu da o zaman yer almıyor mu? Artı mesela deniz yolu. Deniz yolundan da nasıl bir güzergah şey diyor Çin'den Hint Okyanusu'ndan bu Kızıl Denizi'ne giriyor. Hani geçen şeyde size anlatmıştım. Orada şey var, bu Mendeb geçidi var. Mendeb geçidinden geçiyor. Ondan sonra bu şeyden, bu Suveyş kanalından da Akdeniz'e giriyor. Akdeniz'den de artık Avrupa ülkelerine vesaire devam ediyor. Çünkü en büyük ticaret yol deniz yolu. Ha? Yani sen bir geminin üzerinde kaç yüz ton eşya taşıyorsun. Yani ne uçakla ne de trenle o kadar taşıyamıyorsun. Yani asıl ticaret yolu yani gemilerdir. Dolayısıyla asıl büyük ticaret yolları deniz yolları yani. Asıl yani güç orada. Kim o yollara hakim ise güçlü olan o. Şimdi oradan o Mendeb geçinden geçecek. Ondan sonra o Suveyş kalanı hatırlıyorsanız Mısır'da. Yani şeyle Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki o kanal, Suni kanal. Şimdi Türkiye ne etti? Bak o da çok acayip. Orada hani geçenler takip ettiyseniz bayağı oluyor yani geçenler derken bayağı oluyor. Bu Sudan'dan bir ada kiraladı. Neydi adanın ismi hatırlamıyorum. Ama bir ada kiraladı Sudan'dan 99 seneliğine. Bunu önce Amerika Sudan'dan talep etti, Sudan vermedi. Sonra Rusya yani Putin talep etti, vermedi. O etraftaki Arap ülkeleri talep ettiler, vermedi. Avrupa talep etti, vermedi Sudan. En son Türkiye gitti, Türkiye'yi verdi o adayı. O ada da tam yani Sudan, yani tam Kızıldeniz'in ortasında. Yani hem bir taraftan o şey tarafını, yani o Suveyş kanalı tarafını kontrol edebiliyor. Diğer taraftan da o Mendeb geçidini kontrol edebiliyor. Tam yani merkeze oturmuş. Tam şimdi tabii artık yani tesadüf diyebilirsin yani. Trump geldi istedi vermediler. Putin geldi istedi vermediler. Avrupa geldi istedi vermediler. O geldi istedi vermediler. Türkiye geldi istedi verdiler. Tesadüf de diyebilirsin ama bu genelde bu küreselcilerin zaten her şey tesadüfen oluyor. Bakıyorsun ki her şey tesadüf. Tesadüf de yani bizim dilimiz kullanımda. Yani bizim dilimizde tesadüf yani şeyden başka bir şey. Yani ilahi kaderin emrin dışındaymış gibi algılanıyor ya. Aslında tesadüf de aynı tevafuk gibi yani. Tesadüf yani şey etti, denk geldi yani Allah Azze ve Celle'nin emriyle. Ama yani onlar o manada kullanıyorlar. Şimdi Türkiye o yeni kurulan düzen içerisinde yer almıyor da ne diyor? Artı AK Parti'nin son zamanlarda özellikle 2019'un başlamasıyla bak. Ki zaten 2019'da yani ciddi adımlar atılacağını falan zaten haber veriyorlardı. Ama özellikle bu yeni girmesiyle, AK Parti'nin gelmesiyle erkek mefhumu, kavramı Türkiye'de kalmadığı gibi bir şey. Yani erkek eşittir, hiç. Değeri yok yani. 5 para değeri yok. Erkeğin 5 para değeri kalmadı Türkiye'de. Onu da neyle elde ettiler? İşte bu ilk önce halkı bu çocuk istismarcılığıyla erkeklerin üzerine saldılar. O çocuk istismarcıları, evet yani çocuk istismarcıları var ayrı mesele, ama kim çocuk istismarcısı oldu? Mesela adam bundan 7 sene önce 15 yaşında bir kızla evlenmiş. Kendisi 17 yaşında, kız da 15 yaşında mesela. Yani bizim doğuda zaten kızlar kaçında evlenir? 16'sını, 17'sini geçmiş olan bir kızı kimse almıyordu ki. Yani doğuda eğer bir kız 17'sine varmışsa, hali evlenmemişse, o zaman o takriben evde kalmış kabul edilir. Hele hele 20'sine basmış ise, 20'sine basmış kız evde kalmış bir kızdır. Yani ekseri 15'inde, 16'sında evleniyorlar. Şimdi mesela yani çocuk istismarcısı kim oldu? Eşi 15 yaşında evlenmiş olan. 14 yaşında evlenmiş olan. Düşün şu anda, bilmiyorum yani de yeni alan bir haberde çıktı. Şu anda 15 bin çocuktan bahsediyorlar. 15 bin çocuk şu anda babasız yetişiyor. Babaları hepsi böyle zamanında, yani evlendikleri dönemde eşleri 15 yaşında, 16 yaşında, 16 yaşında. 5 sene, 6 sene şimdi açılan kamu davalarıyla çocuk istismarcılığından içeri atıyorlar. Düşün. Yani 2 çocuk sahibi, 2-3 çocuk sahibi olmuş adam. Bundan 7 sene önce evlenmiş. Şimdi eşi 23 yaşında, 24 yaşında. Kendisi de 25-26 yaşında belki. Veyahut da daha büyük. 7 sene önce evlendiği o tarihte eşi 15 yaşında olduğu için şimdi çocuk istismarcılığından tutuklanıyor. 7 sene, 8 sene, 9 sene hapis cezası alıyor. Ve sadece onunla da kalmıyor. Bu nikah yapılmış ya, anne baba buna razı olmuş, kayınpederi de alıyorlar. Kızın babasını da alıyorlar. Onlar da çocuk istismarcılığını yani sebep oldular, yani göz yumdular, yardımcı oldukları suç ortağı, evet. Acayip yani böyle erkek zaten ondan sonra bir şeyine bunu kim şey etti? AK Parti. Sonra bu kadının beyanı esastır. Aile Bakanı. Kadının beyanı esastır Türkiye'de şu anda kural. Yani kadın dediği odur. Ne diyorsa o. Senin yanından geçerken kadın bağırıp da bu bana tecavüz etti, bana sarkıntılık yaptı dediği zaman bitti. Hiç kimse gelip de sana sormuyor. Böyle yaptın mı yapmadın mı? Tutuyorlar seni. Çünkü kadın beyanı esas. Kadın ne diyorsa o yani. Yani şu anda kadın böyle sanki Türkiye'de bir yani ilah kavramında. Hatta yani kadınlar artık bunu şey kullanıyorlar. Ben kadınım diyor yani. Ben kadınım. Sırada da ben önce geleceğim. Bir şey alırken de ben önce alacağım. Tartışırken sen susacaksın çünkü ben kadınım. Bana bir şey diyemezsin. Şimdi böyle erkeği yok ettiler bak mesela. Sonra aile kavramı kalmadı. Özellikle yani AKP'nin gelmesiyle beraber aile müessesesi Türkiye'de kalmadı. Aynı Avrupa'yı bir aile hayatı telkin ediliyor. Son olarak da en son veyahut da ondan evvel yani bundan da evvel bu eşcinsellik meseleleri hiçbir bu zamana hiçbir zaman yani böyle resmi ha yani şey seviyesinde parlamento seviyesinde bu kadar gündeme edilmedi. Hatta işte Erdoğan'ın şeysi var hatta bundan kaç sene öncesinde diyor ki ben diyor eşcinsellere diyor kanuni yani yasal koruma getireceğim. Diye kendi şeysi var, sözü var. Hatta ben bunu onun hakkında yazdığım bir yazıda linkini de vermiştim. Ha şimdi de en son projeleri yine Aile Bakanlığı tarafından en son proje eşit cinsellik proje. İlk okullarda Türkiye'de ilk okullarda pilot okullar seçmişler. O okullarda yani cinsiyet yok. Erkek kız diye bir şey yok yani. Tek bir cins var. Yani pembe mesela hani pembe kızlardır, mavi erkeklerdir. Yok öyle bir şey. Erkek arabayla oynar, kız bebekle oynar. İşte kızlar hani kendi aralarında belirli oyunları yaparlar. Erkekler belirli işte dövüşürler vesaire, top oynarlar. Hani bu yok o okullarda. O okullarda kız erkek de top oynuyor. Kız erkek de o hani bir şey çiziyorlar, zıplıyorlar ya kızlar özellikle oynadıkları. Onu da erkekler de oynuyor. Erkekler de pembe giyiyor kızlar da. Erkekler de mavi giyiyor kızlar da.
Aynı tuvaleti kullanıyorlar.
Aynı odada şey diyorlar kıyafet değiştiriyorlar. Spor için ki aynı odada giyinip soyunuyorlar. Eşit cins yani. Yani erkek ve kız cinsi yok. Şimdi bunlar da kültürel olarak da yani adamlar dehşet devrimler yaptılar yani. Şimdi ondan sonra çıkıyorlar. Bunları konuşuyor. Ondan sonra bu adamlar yok işte küreselciler. dünya düzeni, yeni dünya düzeni vesaire vesaire. Onlara karşı uyarıyorlar. Halbuki destekledikleri adam Erdoğan onların en büyük adamlarından birisi yani. Büyük bütün projelerini gerçekleştiriyor kendi ülkelerinde. Onu görmezlikten geliyorlar. Veyahut da göremiyorlar işte. İradeleri kırılmış. İradesizler yani. İradesiz. Bütün İslam ülkelerinin diyor dört doğrudan ve dolaylı olarak askeri işgal altında olması. Kimisi doğrudan işgal altında. Yani düşman güçleri tarafından işgal edilmiş. Kimisi de dolaylı. Yani o ülkelerde onlar tarafından yerleştirilmiş olan o kukla yönetimlerin askerleri tarafından işgal edilmiş. Beş, kültürel ve düşünsel anlamda düşmana bağımlılık. Yani fikri, kültürel. İşte demden bahsettiğim. Yani İslam halkları, Müslüman halklar yani. Müslüman halklar derken yani o Müslüman topraklarında yaşayan o halklar. Halklar fikri olarak tamamıyla batıya tabi olmuş. Batıdan gelen her şey doğru, güzel. Her şey yani rağbet edilmesi lazım. Ona ulaşmaya değer, yani ulaşmaya elde etmeye değer şeyler, batıdan gelen fikirler. Kültürel olarak yani onların kültürü, doğru kültür, bizim kültür yanlış kültür veyahut da gericilik, geride kalmış kültür. İşte burada bahsettiği insan hakları, kadının özgürleştirilmesi, kültürel birliktelik, öğretim programlarını modernleştirme. Tamam, bunlar yani hep bu güzel isimler altında, bu yaldızlı isimler altında ama hakikati sadece ifsad etmek, bozmak ya. Ama fikri o yani kültürel olarak adam hakim olmuşlar yani. Hatta diyor bak burada hatta derslerde yani okutulan kitapları belirlemeye kadar. Cuma hutbelerinde dahi nelerin söylenip neler söylenmeyeceğini belirlemeye kadar. Hepsini yani her yönden etkiler. Halkları yani halktaki fikri zihni yapılarını etkilemedeki en etkili vesile gazeteler, dergiler, sonra bugün tabii bizim çağımızda televizyon, diziler, her şeyden evvel diziler yani. Diziler. Diriliş Ertuğrul. O diziyle Türklerin tarih bilincini oluşturuyorlar veyahut da yönlendirme yapıyorlar yani. Ha şu anda bakıyorsun Tuğrulculuk yani o Türk milliyetçiliği ya. Türk milliyetçiliği. Tavan yapmış. Hatta diyor işte bak ta yemek yeme tarzına kadar. Yemek yeme tarzına kadar yani. Bizim kültürümüzde fast food yok ki. Bizim kültürümüzde en hızlı olan şey lahmacundur. İşte döner der mesela. Yani bu tip şeyler hani çok tez hazırlanan ve tez yenilip tüketilen şeyler. Ama yokmuş o hamburgermiş, şuymuş, buymuş. O hızlı yaşa yani o batı kültürü yani vakit kazanmak hemen bir an evvel karın doyurmak ondan sonra yani dünya malına dalmak dünya işine dalmak ta banyo tuvalet konseptine kadar diyor hatta işte banyo tuvalet hatta işte bizim mesela alafranga tuvalet kültürümüz yoktur ama yani yeni şeylere bak yani sen alaturka şu anda Türkiye'de dahi yani ayıp bir şey yani gericilik çökmek tuvalet. Yani daha güzel olan ne? Temizlemeyeceksin. Öyle bırakacaksın. Avrupalılar öyle. Temizlemiyorlar. O daha demek ki o daha şey. Daha çağlar.
Yokmuş tuvaletlerinde.
Yok yok. Ama su yok tabii. O taharetlenmek o gericilik. Bırakmak o çağdaşlık. Ha şimdi hulasa. Demiş kısacası bunlar 20. yüzyılın son 70 yılında Müslümanın başına gelen hallerle ilgili bazı görünümlerdir diyor. Felaketin başladığı ve peyderpey aşama kat ettiği noktası hilafetin düştüğü. Bunun akabinde Müslüman diyarların haçlı işgali altında müstemlekeler halinde bölündüğü zamanlardır. Yani iş orada başlıyor işte gerçeği. Yani bizim bu zamanımıza tabii bizim artık bizi ilgilendiren yahut da bizim yaşadığımız şu vaziyet hal nerede başlangıç alıyor? Osmanlı'nın çökmesiyle. Tamam, Osmanlı'nın çökmesiyle. Osmanlı'nın yani nihai çöküşü de işte hilafetin imrası. 1924. Ondan önce tabii çöküyor Osmanlı da. Ama yine yani bir mücadele Osmanlı içerisinde büyük bir mücadele. Ta yani 1700 1780'ler itibarıyla. o tanzimat fermanından itibaren Osmanlı'da bir mücadele, yani iki taraf arasında mücadele. Bir o batılılaşma taraftarları, diğer tarafta da yani o saltanatçılar, Osmanlı saltanatını yürütme taraftarı olanlar. Aralarında mücadele, ama nihai olarak Osmanlı tabii ne zaman çöküyor? Yani özellikle Birinci Dünya Savaşı 1920, yani 18-19 bitmesinden sonra, işte 20'de Sevr Anlaşması, sonra Osmanlı topraklarının bölünmesi, taksim edilmesi, Fransa ile İngiltere arasında, İtalya vesaire var ya, onlar çerez. Yani aslen şeyler, aktörler Fransa, İtalya, İngiltere. İngiltere yani başta ve Fransa. Bunlar Osmanlı topraklarını taksim ediyorlar kendi aralarında. Türklere de, yani Kemalistlere, Atatürk ve taifesine de o Anadolu topraklarını veriyorlar. Siz burada diyorlar ulus devletinizi kurun. Bundan sonra sizin kimseyle işiniz olmasın. Siz kendi sınırları dahilinize istediğinizi yapın yani. Yani Müslümanları bozmaya çalışın, öldürün, İslam'ı yok etmeye çalışın. La dini bir laiklik kurun. Tam destek yani. Ne yaparsan yap, sana full destek vereceğiz. O da o istiklal şeysi, harbi vesaire gibi düzenlemeler ile, ona zaten burada diyor bak, yani bil hilafetin düşmesi, bu bir. Yani asıl Müslümanların, yani İslam toplumunun ümmet itibariyle yani artık boşluğa düştüğü an orası. Zaten onun akabinde artık şey başlıyor. O burada dediği gibi o bağımsızlık hükümetleri. O çünkü topraklar, Osmanlı toprakları şeyince, bölünmeye başlayınca tabi bazı yerlerde direniş hareketleri başlıyor. İstikrarsızlık ortamı meydana geliyor birçok yerlerde. Oradan bazı kahraman adamlar ortaya çıkıyor. Aynı Atatürk Türkiye'de gibi. Kahraman adamlar. Onlar işte o istikrarsızlığı, o kaos ortamını düzenleyip orada şeyi, yani ülkeyi, vatanı bir huzur ortamına sokuyorlar. Mısır'da aynı şey, Ürdün'de aynı şey, işte Suriye'de aynı şey. Her yerde böyle kuklalar yani. Kendi yerleştirdikleri kuklalar, bunlar kahraman olarak ortaya çıkıyorlar. Özellikle böyle istiklal yani mücadelesi sonucunda. Ondan sonra bunlar hem bir taraftan kahraman oluyorlar, bir taraftan da yani halkın, yani halk önderleri ve halklar da bunları takip ederek, bunlar nereye gidiyorsa onlarla beraber yürüp gidiyorlar. Sonra onun için diyor ki sonraki musibet evresi bağımsızlık hükümetleri denenin dönemle gelir. Sonra Sovyet Birliği çöküyor. Amerika'nın ve NATO bünyesi, Avrupa müttefiklerin adına yeni dünya düzeni denen ve 90'ların evvelinde başlayıp günümüze kadar devam eden süreçte sahaya tek başına hakim olmasıyla da bu musibet zirvesine ulaşmıştır. Bu tabi İmam, yani bu Şeyh Ebu Musab'ın dönemi, yani zamanında. Şu anda yeni bir devreye girdi yani. Bu devre neydi? Amerika'nın, yani kapitalist sistemin bütün dünya servetini sömürdüğü ve başta da kim? Zaten yani kapitalizm üzerine kurulmuş olan ülke Amerika. Ve zaten kapitalistlerin kurduğu ülke Amerika. Ve o Amerika'nın tek görevi neydi? O ülkenin yani tek görevi ne? Dünya servetini sömürmek, Amerika'ya taşımak ve Amerika'da işte o zenginlerin istifadesini açmak. Şimdi o adamlar, yani Amerika'yı kurmuş olan o adamlar şimdi yeni bir proje peşindeler. Yeni bir sürüm ortaya attılar. Yoksa fikir adamları aynı yani. Sahipler yine aynı kişiler. Aynı mesela sen düşün, zamanında piyasaya hakim olan mesela Nokia'ydı. Telefon Nokia. Onu da onlar yani o piyasaya hakim olanlar, mesela telefon piyasasına hakim olanlar Nokia şirketinin ürettiği telefonları piyasaya hakim kıldılar. Hem Nokia şirketini büyüterek, güçlendirerek, işte bütün fikirleri o şirkette toplayarak, ondan sonra işte piyasasını açarak vesaire vesaire. Yani en muhim, Nokia şirketi mesela telefon piyasasında çok büyük ve güçlü oldu. Hatta telefon piyasasında rakibi yoktu yani. Nokia benim zamanımda, benim gençliğimde telefon dediğin zaman insan aklına Nokia gelirdi. Ha sonra o piyasanın sahipleri, yeni bir telefon modeli piyasaya sürmek istediler. Akıllı telefon, o ekranlı, dokunmatik telefon. Şimdi aslen onların yani büyüttükleri adam, büyüttükleri şirket bu konuda Nokia'ydı. Değil mi? Mesela, misal diyelim, misal olarak anlaşılması var. Nokia'ydı. Şimdi Nokia tabii, Nokia dedi ki yani tamam işte ben hazırım. Bana maddi şeyi sunun, işte bilgi vesaire, know-how ne varsa verin, ben üreteyim. Zaten ben hazırım. Onlar dediler ki yok, biz bu işi Samsung'la yapacağız. Senin artık görevin bitti yani sen. Sen artık, seni bitir, yani sen, senin işin bitti. Tamam da o Nokia, yani Nokia o pazarda hakim oldu ya, o neticede o pazarda hakim olanlar işte o Nokia şirketini yürüten insanlar, onlar güçlendiler. Güçlenince tabii kibirlendiler. Yani gücün tadını aldılar. Şimdi onlar öylesine dümeni elden bırakmak istemiyorlar. İstemediler. Dediler ki yok, biz bu işi yapmak istiyoruz yani. O asıl sahipleri dediler ki yok, biz bu işi sizle değil, biz bunu Samsung'la yapacağız. Yeni bir format, yeni bir sürüm, yeni bir model, yeni bir telefon vesaire. Ona dediler yok. Bu sefer ne ettiler? Hem bir taraftan yani o yeni tasarım, yeni şey teknolojiyle vesaire Samsung'la o yeni telefonu piyasaya sürdüler. Hem bir taraftan o piyasayı sürdüler, hem o piyasayı, onu yani piyasaya hakim kılma çabasını sarf ettiler. Ama o neyle beraber yürüdü? Onun ön şartı Nokia'yı da piyasadan çıkarmak, piyasada yok etmek ile beraber. Halbuki Nokia da onların yani aslen. Yani misal olarak diyorum. Ama onu güçlendirmek için bunu zayıflatma mecburiyetindeler. Ha şimdi aynı şey de şu anda bu şeyle Amerika'yla yürüyor. Tamam, Amerika aslen bu paranın sahipleri kapitalistlerin yani onların ürettikleri bir güç. Ama şu anda artık Amerika yani ulus, o bütün dünya servetini bir ülkede toplamak istemiyorlar. Artık bütün dünyaya hakim olmak istiyorlar. Onun için yeni proje Çin üzerinden yürüyor. Ha şimdi Amerika'ya dediler ki siz artık tamam, sizin göreviniz bitti yani. Bir artık iş yani Çin üzerinden yürüyecek. Ama Amerika'da o kaç seneden beri yani netice kapitalist bir ülke, bütün dünya serveti onların elinden geçti. Onlar hakim oldu. Orada artık bir kadro meydana geldi. Yani biz dünyaya hakimiz diyen o Pentagon kadrosu, o ulusçular. Onlar diyorlar ki yok, biz yine Amerika, biz yine bir numara olmak istiyoruz. Yine biz işte Master Tom olmak istiyoruz. Biz yeni dünyanın efendisi biz olmak istiyoruz. Şimdi o paranın sahipleri onları diyorlar ki yani yok, siz çekilin. Onlara çekilmek istemiyorlar. Dolayısıyla ne diyorlar? Onları piyasadan itmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla burada dediği Şeyh-i Musab'ın evet sahaya tek başına hakim olmasıyla da Musa zirvesine ulaşmıştır diyor ya, evet Amerika Birleşik Devletleri piyasaya tek başına sahibiydi. Ama şu anda onları piyasadan itiyorlar. Amerika şu anda piyasadan itiyorlar. Dolayısıyla da Amerika yani o iç savaş, Amerika'da o iç savaşlar, yani o Pentagon mücadele, Pentagon'la o işte para kaynaklarının mücadelesi vesaire. Hatta onun işte bütün dünyaya yansıması, mesela Suriye'de de o, yani Suriye'de şu anda vaziyetin şu vaziyetin vaziyet de yine o savaşın bir yansıması. Çin'in işte o demden bahsettiğim o İpek Yolu, Türkiye'nin o konumu, Türkiye'nin desteklenmesi. Ha şunu, Türkiye'yi destekliyorlar çünkü bütün o yani projeleri Türkiye üzerinden yürüyor. Ya yani Türkiye'de bir istikrarsızlık meydana gelirse o zaman o ticaret yolu da onu da koruyamayacaklar. Ha. Üçüncü köprü yani neticede bu var olan gerçek yani fiziki şeyler. Yani eğer sen Türkiye'de düşünmüyorsun, Türkiye'de bir iç savaş başlasa o zaman sen nasıl o ticaret yolunu koruyabileceksin? Dolayısıyla o lazım. Yani Türkiye'de istikrar lazım. Ha, Türkiye'de istikrar nereden geçiyor? Sınır boyların Türkiye'nin hakimiyetine kalmasından geçiyor. Nizamın bölgeye hakim olmamasından geçiyor. Dolayısıyla bütün ha yani baskılar şey üzerinde, yani Rusya üzerinde vesaire baskılar her ne yönünde, yani bu istikrar halini bozmamak üzere. Ama Türkiye'de tabii kendi hesaplarını yapıyor. Allah alem yani. El muhim yani şu anda biz başka bir süreçteyiz ha. Yani bu Amerika'nın patronluğu artık bitti. Amerikan patronluğu bitti. Şu an artık patronluk fiili olarak yani iblisin yüksek rahiplerine geçmeye başlıyor. Ha şimdi diyor ki bütün bu yıkım sürecinde İslam'ın taşıyıcısı ve koruyucusu konumda olan alimlere, davetçilerin adına İslam'ı üveniş cemaati ve cihadi hareketler denilen kesimden bir karşı duruş göstermesi gerekirdi. Yani aslında burada şimdi yani ümit kim? Ümit, bütün insanların ümidi Müslümanlar, İslam ümmeti yani. Yani işin gerçeği bu, hakikat bu. Bütün insanların ümidi, tek ümidi İslam ümmeti. Müslümanlar. Çünkü hak Müslümanların elinde. Ve hak geldiği zaman batıl ne olur? Ha, batıl zahil olur. Dolayısıyla yani küreselcilerin de bütün şeysi, korkusu İslam ümmeti. İslam ümmetinin de can damarı cihat fi sebilillah. Kur'an ve sünnet sahih bir fehim ile yani selefin fehmiyle yapılmış olan bir cihat fi sebilillah. O ümmetin can damarı. Dolayısıyla onu kesmeye çalıştılar, kestiler. Yani büyük çapta cihadi hareketleri yani özellikle bu son 20 sene içerisinde dehşet bir katliam yapıldı yani mücahitler üstünde. Ama tabii elhamdülillah yani cihat bitmedi. En büyük hedef yani cihat hareketleri. Ha burada şimdi yani toparlayarak yani bu aslenin ulema yani buna karşı koyması gerekirdi. Çünkü ilk derecede onlardan tabii onların görevi ama ulema maalesef daha ziyade yöneticilerin yanında yer aldılar. Sonra hilafetin düşüşünden kısa bir süre sonra diyor en altta 151'de en altta yola koyulan ve adına İslami uyanış denilen harekete gelince kendi ülkelerin hükümetleriyle yaşadığı çatışmalardan tırnakları sökülmüş ve evcilleştirilmiş bir halde çıktı. Yani onları iradelerini kırdılar. Onları mücadelelerden çektiler. Yani onlara biraz güç kuvvet verdiler, susturdular. Adına İslami denilen partilerin yani burada kimi kastediyor? İhvan-ı Muslimin ilk derecede çünkü hilafetin ilgasından sonra ilk Mısır'da işte Hasan-ı Benna ve etrafındaki kişiler bunlar dediler ki yani hayır yani hilafet olması gerekiyor vesaire. Ve böyle bir çalışma başlattılar. Ama bunlar işte burada diyor ki yolun ortasında bir yerde bu arada çoğu ilkelerinden, söylemlerinin, programlarının ve Allah cümlesine rahmet etsin ilk kurucularının düşüncelerinden sıyrıldıktan sonra bunlar cahiliye ile birlikte belli yerleri işgal eder oldu. Böylece gayemiz Allah'tır, önderimiz Resulullah'tır, dusturumuz Kur'an'dır, yolumuz cihattır. En yüce arzumuz Allah'ına şehit olmaktır. Bu onların yani İhvan-ı Muslimin'in ilk zamanlarda haykırdıkları şeylerdi. Şeklinde olan söylemleri, gayeleri parlamento, önderleri batı usulü demokrasi, anayasaları laik anayasa ve yeminleri bunun üzerine yolu seçimler, en yüce arzuları ise küfür hükümetlerinde koltuk kazanmak gibisinden bir şeye dönüştü. Yani aynı bizim Türkiye'de işte o AK Parti tarafının zamanıyla veyahut da daha doğrusu milli görüşün yani daha şeyden nasıl milli görüş hareketinin işte bugünkü hale dönüşmesi. Eskiden mesela ben Almanya'da çok biliyordum milli görüşçüler. O işte şeriatçı insanlar, şalvarlı kadınları, çarşaflı, tesettürlü insanlardı yani sakallı makallı. Hepsi şeriat, işte adil düzenden kastettikleri şer'i düzendi. Ve oy kullanmak cihat gözüyle bakıyorlardı. Bizi oy uçaklar kiralarlardı. Türkiye oy zamanda, seçim zamanında giderlerdi oy kullanmak için. Cihada gidiyoruz. Yani İslam şuurları vardı. Bozuk yani sapmış ama yine gayene şeriat içindi. Şimdi o adamlar bak o milli görüş hareketi şimdi ne oldu? Bir tarafta AK Parti oldu. Diğer tarafta da Saadet Partisi oldu. Birileri tamamıyla yani laik demokrat bir fırkaya dönüştü. Diğerleri de İrancı CHP müttefikleri oldular. Ondan sonra işte yani bu itikadi yani ilmi bu telefi dediğimiz taraflar bunlar da yani ilmi meselelerle uğraştılar diyor. Kabir, türbeler vesaire gibi şeylerle uğraştılar diyor. nihayetinde irca düşüncesine yenik düştüler. Ve sonunda da onlar da parlamentoları o doğru koşturmak nasibinden paylarına düşeni aldılar. Bugün olduğu gibi Türkiye'de de o telifler artık hepsi sistem taraftarı. Ve sadece Türkiye'de değil, Mısır'dakiler, Irak'takiler, Cezayir'dekiler, Libya'dakiler, Ürdün'dekiler, nereye bakarsan bak bütün bu yani telefi kesim hepsi devlet tarafında, devleti destekliyor. Kim olursa olsun yani devletteki idare. En büyük tağut da olsa onu yönetici olarak destekliyorlar ve itaati de vacip görüyorlar ve vacip kılıyorlar. Herkese de yani itaati icbar kılıyorlar. Sonra bu diğer tasavvuf tebliğ mesela onlar zaten bir etkisi yok. Etkiden ziyade yani zararları çok. Ha cihadi kanat, silahlı cihadi kanat ise işte bunlar da ellerinden geleni yaptılar diyor. Ama yani ciddi manada kan kaybettiler. Ha. Bunun da en büyük sebebi evet yani savaş. Bu Batı nizamının mücahitlere karşı acımasız savaşları. Savaşı yani. Bu tabii bir en baş sebep. Ama ondan daha büyük sebep aslen işin gerçeği. Daha büyük sebep ne? Ne burada düşman karşısında takriben ortada diyor ki düşman karşısında yalnız bırakıldılar. Ha, düşman karşısında yalnız bırakıldılar. Ondan önceki cümlelerinde de İslami hareketlerin yerine çakılmışlığı ve onları yardımsız bırakışı, aynı şekilde ümmetin genelinin neme lazımcılığı, gevşekliği ve yitmişliğinin hakim olduğu bir ortamda fertlerini ardı ardına kurban verdiler. Düşman karşısında yalnız bırakıldılar. Asıl şey bu yani. Ümmet, mücahitleri kendi yani terk etti. Ya, yalnız bıraktı yani. Desteksiz bıraktı. Aynı bugün olduğu gibi. Bugün de mücahitler ümmet tarafından yani yeterince destekler. Hiç desteklenmiyor. Elbette destekleyen var yani. Allah Azze ve Celle destekleyenleri daha da güçlendirsin. Ayaklarını sabit kılsın. Ama ümmet genel itibarıyla mücahitleri desteklemiyor. Hatta ne? Mücahitlerin karşısında duruyorlar. Mücahitleri engellemeye çalışıyorlar. Ve bunların yine önünü çeken kimler? Yine yani o sözde ulema, o işin başını çeken onlar. İşte böylelikledir ki Firavun'un hükümetler mücahitlerden geriye kalan birlikleri katliamlarla, hapislerle, işkenceler ve sürgünlere tabi tutmaya başardı. Cihat merkezlerinin biri diğeri ardınca yıkıldı ve daha 20. yüzyılın çıkmadan cihadi çabaların çoğu parçalanıp dağıtıldı. Evet 20. yüzyılın ve miladın 2. 1000. yılı geçip gitti. 21. yüzyılın ve 3. 1000. yılın kapılarına dayandık. Bu kapıları Amerika ve NATO üyesi Avrupa ülkelerinden olan müttefikleri İslam'dan ve Müslümanlardan kendilerine şimdi ve gelecekte stratejik ve tarihi düşman edinen plan programlarla açtılar diyor. Politikalarını Hristiyan Batı medeniyetini ile İslam medeniyeti arasında medeniyetler çatışması dedikleri tezin temelleri üzerine oturttular. Üçüncü Haçlı seferlerine açık ve aleni bir şekilde start verdiler. Ha bu vakada işte 11 Eylül oldu diyor. 11 Eylül tabii bir dönüm noktası oldu. 11 Eylül'den sonra yani birçok şey değişti. O da inşallah gelecek sefere. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka